Ayrım 3.
Biz yolumuzu sürdürelim. 10. yüzyıl, 15. yüzyıl, bu arada yeni uluslar, devletler, dinler çıkmış ortaya. Geldik 20. yüzyılın başına. Burada biraz yavaşlayalım mı? Sizin ülkenizi düşmanlar sarmış. Savaşlar, savaşlar, ölenler, yaralananlar, aç kalanlar, göç edenler. Aman tanrılarımız, aynı bizim ülkede anlatılanlar gibi. Yine şanslıymışsınız. Kahraman Mustafa Kemal gelip aklı ve gücü ile düşmanlardan kurtulmanızı sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Şimdi de kendisine Türklerin atası anlamına gelen Atatürk soyadını aldı. Bu soyadını almakta da çok haklıydı. Çünkü ülkenizin her yerine düşmanlar girmişti. O korkmadan ortaya atılıp, baş olmasaydı düşmanlar topraklarınızı bütünüyle ellerine geçirip Türk ulusunu ortadan kaldıracaklardı. O tıpkı bizim kahraman Gılgamış gibi yapmıştı. Bizim ülkemizi de düşmanlar alacakmış. O çıkmış ve halkımıza sormuş. Ölsek bile özgürlüğümüz için savaşalım mı? Yoksa ölmemek için düşmanların boyunduruğuna mı girelim? Bütün gençler, savaşalım. Biz ölsek bile yurdumuz özgür olsun. En önemlisi yurdumuzun kurtulması diyerek savaşmışlar. Bize özgürlüğümüzü kazandırmışlar. Biliyor musunuz? Atatürk biz Sümerlilerin de Türklerin ilk ataları olabileceğini söyledi. Bu yanlış değil gibi geliyor bana. Çünkü atalarımız aynı topraklardan aynı nedenlerle göç etmişler. Dilinizle dilimize çok benziyor. Aynı soyun parçaları mıyız acaba? Ben geçmişteyim. Onu araştıramam. Ancak siz araştırıp kanıtlayabilirsiniz. 21. yüzyıla çok yaklaştık. Artık sizi bırakıp kendi çağıma dönüyorum. Siz ise yeni bir yüzyıla doğru yol alıyorsunuz. Ülkenizin elinizde kalmasını, bizim gibi olmamayı istiyorsanız çok çalışın. Saygı, sevgi, barış, tutumluluk ve doğruluk olsun amacınız. İşte benden size son öneri. Size 21. yüzyılda mutluluklar dileriz. Hoşça kalın. Dada'nın olağanüstü bir günü. Çok çok eski çağlarda Sümer ülkesinde Dada adlı bir çocuk yaşardı. Günlerden bir gün büyük bir sevinç içinde okuldan evine dönüyordu. Çünkü okulda çok başarılı bir gün geçirmişti. Buna evde anne ve babasını anlatacaktı. Şimdiden onların yüzlerindeki mutluluğu görür gibi oluyordu. Eve bir an önce varmak için koşuyor, koşarken yoruluyor ve zorunlu olarak yavaşlıyordu. Evimiz ne de uzakmış okula dedi kendi kendine. Nasıl oldu da bugüne kadar anlayamadım diye şaştı kaldı. Evet, Dada o gün çok başarılı olmuştu. Öğretmenlerin sorularına verdiği doğru yanıtlara kendisi bile inanamamıştı. Hele matematik problemlerini hiç duraksamadan çözmüştü. Aslında başarılı olması doğaldı. Çünkü derslerine büyük bir gayretle çalışıyordu. Öğretmenleri hep çalışmalarını, kalan zamanlarını da boş geçirmemelerini öneriyor. Oyun oynayın, kendinizi eğlendirecek yararlı uğraşlar bulun diyordu. Ama Dada hemen hiç boş kalmıyordu ki. Okuldan, derslerden arta kalan zamanlarında komşularının bahçe ve tarla işlerine yardım ediyor, çalışmasına karşılık aldıklarını eve getirerek hem ailesinin geçimine katkıda bulunuyor hem de istediklerini rahatça alabiliyordu. Bundan çok mutluydu Dada. Ayrıca çeşitli işlerin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Bira yapılan yerde çalıştığında bir keresinde verilen koca testi birayı eve getirmişti de annesi de babası ne kadar sevinmişti. Babasının yanında çalışması da güzeldi. Ancak onun yaptıklarını nedense Dada beceremiyordu. Babası mühür kazıcısıydı. Ülkede herkes yazı bilmediğinden gönderilecek mektuplar, yapılacak anlaşmalar yazıcılara yazdırılır. Yazdıran da imza yerine mührünü basardı. Mühür yumuşak kil üzerine yuvarlanarak basılırdı. Sahibinin durumuna göre taştan veya değerli taşlardan yapılan mühür, parmaktan daha ince bir silindir biçimindedir. O küçük yuvarlağın üstüne çeşitli resimler kazılır, sahibinin adı, babasının adı yazılırdı. Bu o kadar zor işti ki, mühür yapanın hem yazı bilmesi hem de resim yapabilmesi gerekti. Dada kendisinin buna yetenekli olmadığını düşünerek, ben babam gibi mühür yapıcısı olamam diyordu. Dada'nın en büyük merakı hayvanların yaşamını öğrenmekti. Böcekleri izlemeye bayılıyordu. Yeni bir böcek türü gördüğünde, meğer doğada ne çok böcek varmış, daha önce fark etmemiştim diye düşünüyordu. Zamanı olsa yalnızca karıncaları saatlerce izleyebilirdi. O küçücük gövdeleriyle durmadan kendilerinden büyük arpa, buğday tanelerini yuvalarına taşıyorlardı. Hepsinin sanki öğretilmiş gibi görevlerini yapmalarına şaşırıyordu. Bütün isteği onların yuvalarının içini görmekti. O incecik ayaklarıyla oydukları yerden ne kadar çok toprak çıkarıyorlardı. Herhalde yuvaları oldukça büyüktür. Acaba bölmeler var mı diye merak ediyordu. Bir iki kez içi oyuk bir kamış çubuğu deliğe sokup ucundan bakmaya çalıştıysa da bir şey göremedi. Deliğin biraz ötesinde belki ışık gelir düşüncesiyle bir delik açmışsa da yine bir sonuç alamamıştı. Bazı çocukların oyun olsun diye zavallı karıncaların günlerce çalışıp açtıkları o delikleri kapamaya kalktıklarını dada görürse çok kızar. Yazık değil mi bu küçücük hayvanlara? Onları öldürüp ne kazanacaksınız diyerek üzerlerine yürürdü. Böylece karıncaları kurtarırdı. Dada hem yürüyor hem o günkü başarısını düşünüyordu. Bir de öğretmeninin önceki gün anlattıklarını. Öğretmen uluslarının geçmişiyle ilgili çok ilginç olayları anlatmıştı. Sonra da bu anlattıklarımı tabletlere yazın bakalım demişti. Konu oldukça uzundu. Yazılacak konuya uygun bir tablet hazırlamak öyle pek kolay değildi. Dada odalarında sürekli bulunan tablet için gerekli yumuşak kilden hemen bir parça almıştı. Tableti konunun sığacağını tahmin ettiği büyüklükte hazırlamış, dahası her iki yüzünü de bir çizgiyle iki sütuna ayırmıştı. Öğretmenin anlattıklarının hemen hepsini yazmıştı. O bir konuyu iyi dinlerse hepsi aklında kalırdı. Bu yeteneğinin birçok arkadaşında olmadığını görünce onlar için üzülür ama kendisi için sevinirdi. Öğretmeni yazdıklarını okuyunca çok beğenmişti. Gerek yazısının güzelliğini gerek konuyu tablete sığdırışını överek arkadaşlarına örnek olarak göstermişti onu. Öğretmeninin anlattıklarına göre bir zamanlar ülkelerini düşmanlar saldırmış. Saraylarını, tapınaklarını, tanrı evlerini yakıp yıkmışlar. Önlerine çıkan insanları öldürmüşler. Sokaklar kan içinde kalmış, ölülerle dolmuş. Ölmeyenleri de tutsak olarak götürmüşler. Savaş çıkınca hayvanlara bakılamamış. Tahıl üretilememiş. Bu yüzden insanlar, hatta hayvanlar bile yiyecek bulamamış, açlıktan ölmüşler. Kimi aileler çocuklarını açlıktan ölmesinler diye başka yerlerdeki insanları köle olarak vermek zorunda kalmışlar. Dada büyük bir ürpertiyle, İyi ki o çağda yaşamadım. Belki annemle babam beni de köle olarak verirlerdi. Ne yapardım o zaman diye aklından geçirdi. Savaş harcamaları nedeniyle halktan ağır vergiler alınmaya başlamış. Üstelik ölüm ve evlenme için bile vergi konmuş. İnsanlar vergiden o kadar sıkılmışlar ki bir beyimiz veya kralımız olur ama en çok vergi memurundan korkulur biçiminde atasözü bile yapmışlar. Eve gelince şaşkına döndü dedi. Evlerine doluşmuş komşu kadınlar, annen hasta diyerek annesinin yanına bırakmadılar onu. Babası da henüz eve gelmemişti. Bütün hayalleri yıkılmış olarak sundurmanın önüne çöküverdi zavallı. Annesi neden hastalanmıştı? Ya ölüverirse ne yapacaktı o? Hayır hayır, annem ölemez, bizi bırakamaz diye söylenmeye başladı. O arada batmakta olan güneşe gözü ilişti ve ''Ne olur güneş tanrımız, sen de yardım et.'' Annem iyi olsun diye yakardı. Ne büyük düş kırıklığına uğramıştı. Kız arkadaşı Ninmu'nun annesi geldi aklına. Ninmu hanım anlamındı. O da çok hastalanmıştı. Ninmu ne kadar üzülmüştü annesi için. Ama sonra iyi oluvermişti annesi. Dada benim annem de iyi olacak. O da ölmeyecek diye kendisini avutmaya çalıştı. Ninmu'yu düşündü. Ne kadar iyi bir arkadaş o. Üzüntüsünü de sevincini de benimle paylaşır. Şimdi yanımda bulunsaydı bana nasıl destek olurdu? Evleri yakın olduğundan genellikle okula birlikte gidip gelebiliyorlardı. O gün Ninmu okulda yoktu. Ninmu çok akıllı bir kız dedi dada. Ninmu durmadan okurdu. Babasının büyük bir kitaplığı vardı. Okuduklarını dadaya anlatmaktan büyük bir zevk alırdı. Zaman zaman dadaya ben öğrendiklerimi sana anlatıyorum. Acaba seni sıkıyor muyum diye sorardı. Arkasından atalarımız biliyorsan neden öğretmiyorsun demiş. Ben de bildiğimi birine anlatmazsam rahat edemiyorum diye eklerdi. Dada öğrenmeye pek meraklı olduğundan Ninmu'yu büyük bir dikkatle dinlerdi. Onun okul yolunda anlattıklarından dada ne kadar çok bilgi edinmişti. Kendisinin dışarıda çalışmaktan değişik konuları okumaya zamanı olmuyordu. Nin bunun anlattığı konular içinde Dada'yı çok ilgilendirenlerden biri de ülkelerinde eski çağlarda meydana gelen bir tufan olayıydı. Sözde insanlar çoğaldıkça kötülükler artmış. Tanrılar buna kızmaya başlamışlar. Sonunda bir gün tanrıların kralı ve babası olan Enlil'in başkanlığında bir toplantı yapmışlar ve yeryüzünü insanlardan temizlemeye karar vermişler. Dada, tanrıların o kadar canlıyı yok etmek istemelerine bir türlü inanamıyordu. Tanrılarımız nasıl o kadar acımasız olabilir? Sözde onlar bize örnek olacaklar. Biz birine kızıp öldürsek suçsuz mu sayacaklar bizi? Oysa ki yasalarımıza göre suç sayılır bu, diyordu. Nimuda, ben de bunu tanrıların yaptığına inanmıyorum ama yazıldığına göre savaşları bile tanrılar yaptırıyormuş. Neden tanrılarımız yarattıkları insanları birbirine öldürsünler? Galiba insanlar kendi yaptıklarını tanrıların üzerine atıp suçtan kurtulmak istiyorlar, demişti. Dada kendisi gibi düşündüğü için Ninmu'yu seviyordu. Bu yüzden iyi anlaşıyorlardı ya. Öyküye göre yalnızca bilgelik tanrısı Enki bu kararı çok kızmış. Kızınca da bu kararı iyi huylu, sevgi dolu, yaşamın gerekli kurallarını yerine getiren Ziusudra adlı birine duvar arkasından bildirmiş. Kendisine bir gemi yapmasını, akrabalarını, bilginleri ve hayvanlardan dişi erkek birer çift almasını söylemiş. Ziusudra hemen akrabalarını toplamış, gemiyi yapmışlar. Tam herkes geminin içine girip kapısını kapamış ki gökten seller gibi yağmur boşalmış. Öyle bir yağmur ki her yanı bir anda sular kaplamış. Yalnız gökten değil, yer altından da sular fışkırmış. Yeryüzündeki bütün canlılar sular altında kalmış. Dağların tepeleri bile sudan görünmez olmuş. Sularla birlikte gemide yükseldikçe yükselmiş. Geceli gündüzü tam 7 gün sürmüş bu yağmur. Ancak 7. gece dinmiş. Ama çevrede ayak basacak yer görünmüyormuş. Ziusudra geminin penceresinden bir kuş uçurmuş. Kuş konacak yer bulamadığından dönmüş gemiye. 2. gün uçurduğu kuş yine geri gelmiş. 3. gün kuş dönmeyince suların çekildiğini, yeryüzünün ortaya çıkmaya başladığını anlamış Ziusudra. Sonunda gemi bir yere yanaşmış. İnsanlar karaya ayak basar basmaz kurtulduk diye yeri öpmüşler. Ziusudra tanrılar için kurbanlar kesmiş. Kurbanların kokusunu duyan tanrılar sinekler gibi üşüşmüş oraya. Ancak tufanın olmasını isteyen tanrı Enlil bazı insanların yaşadığını görünce çok kızmış. Bunların hepsi yok olacaktı. Kim kurtardı bunları, diye kükremiş. Bilgelik tanrısı ortaya atılarak ben, demiş ve eklemiş. Çok haksız bir karar verdin. Canlılar olmayınca yeryüzünün ne tadı olur? Yazık değil mi onlara? İçlerinde suçlu biri varsa onu cezalandırabilirdin. Ama kendi yarattığımız bunca insanı, dahası hayvanları öldürmeye hakkın yoktu. Böylece Enlil'i yatıştırmış. O da yaptığı haksızlığı anlayarak bu kadar canlıyı kurtaran Ziusudra'ya ödül olarak ölümsüzlüğü vermiş ve tanrıların oturduğu cennet bahçesini, yaşamını orada sürdürmek üzere göndermiş onu. Dada Ninmu'nun anlattıklarını sözünü kesmeden dinledikten sonra aklına takılan soruları sıraladı. Bu öyküde benim hiç aklımın almadığı yerler var. Gemiye ne tür hayvan alındığını söylemedin. Sanırım yalnız evcil hayvanlar alınmıştır. Aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlar gemide ne hayvan ne insan bırakırdı. Hepsini parçalardı. Gemiye alınmadıkları için sularda boğulan hayvanlar sonradan nasıl türedi? Onca insanla hayvana günlerce yetecek yiyecek, içecek ve su nasıl depolanabildi? Bunlar için çok büyük bir gemi gerekmez miydi? Şimdiki gemilerimiz bile o kadar yükü taşıyabilir mi? Ninmu kıkırdayarak ekledi. Dahası da var, insanlar ve hayvanlar kakalarını ve çişlerini ne yaptılar? Geminin içine yapmış olmalılar ki. O zaman kim bilir geminin içi ne pis kokmuştur. Ayak basacak yer kalmamıştır. Ama biliyor musun Dada, bu olay çok eskiden, daha yazının ortaya çıkmadığı çağlarda olmuş. Öykü ağızdan ağıza geçerken kuşkusuz birçok değişikliğe uğramıştır. Ayrıca öykü ilk krallarımızdan biri olan kahraman Gılgamış'ı Ziusudra'nın kendisi anlatmış. Dada, ama Ziusudra tanrıların cennetinde değil miydi? Oraya neden nasıl gitmiş Gılgamış? Ninmu, o da uzun hikaye. Gılgamış arkadaşı Enkidu ölünce çok üzülmüş. Kendisi de ölmek istemediğinden nasıl ölümsüz olabileceğini öğrenmek için çok zor ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Zilsudra'yı bulmuş. O da Gılgamış'a bu öyküyü anlatarak ölümsüzlüğü ancak tanrıların verebileceğini söylemiş. Zilsudra Gılgamış'ın çok üzüldüğünü görünce suların derinliklerinde yiyenleri gençleştiren bir bitkinin bulunduğunu söylemiş. Gılgamış binbir güçlükte onu bulmuş. Ne var ki onu da bir yılan yemiş. Böylece Gılgamış insanların ölümsüz olamayacağını, yeniden gençleşemeyeceğini anlamış. Dada bunları düşünürken yine annesi geldi aklına. Annem annem ne olur sen çabuk iyi ol demeye başladı. O ara büyük bir kuşun kanatlarını çırparak başının üstünden geçtiğini görünce ben de uçsam acaba korkar mıyım diye düşündü. Birden babasının anlattığı bir öykü anımsadı. Çok eski çağlarda Etan adlı kralları bir gün bir kartalı yılanın kurduğu tuzaktan kurtarmış. Kartal da dile benden ne dilersen demiş krala. Kralın tek isteği çocuğu olması için gereken ancak gökte bulunan bir otu almakmış. Kartala beni göğe uçur demiş. Kartal kralı hemen kanatlarının üzerine bindirerek uçurmuş. Ama yükseklere çıkıp kral yeri göremeyince öyle korkmuş ki hemen indir beni demiş kartalı. Kralımız bile korktuğuna göre ben daha çok korkarım diye düşündü Dada. Tanrıçamız İnanla da gök teknesiyle tanrı buyruklarını taşırmış. Gök teknesi nasıldı acaba? Havada nasıl gidebilmiş? Dada'nın aklı almadı bir türlü. Sonra o göğün tanrıçası. İstediğini yapabilir. Tekneyi de uçurabilir belki dedi. Derken annesini düşündü yine. Tanrıça ve tanrılarımız... Ne olur anneme sağlık verin diye yakarırken içeriden gelen bir bebek sesi onu şaşkına çevirdi. Arkasından Dada annem bir kız kardeş getirdi sana diyerek bebeği verdiler kucağına. Dünyalar onun olmuş, bütün üzüntüsü sevince dönüşmüştü. Şimdi canı gibi sevdiği annesini kucaklarken bir yandan okuldaki başarısını anlatıyor, bir yandan da bu sevimli kız kardeşi dünyaya getirdiği için en içten teşekkürlerini sunuyordu ona. Birinci kitabın sonu. İkinci kitap. Küçük Çekmece Okyanusu. Rıfat Ilgaz. Birinci kaset, birinci yüz. Çınar Yayınları. Yedinci basım. İstanbul. Haziran 1999. Rıfat Ilgaz'ın çocuk romanları tanıdık, bildik bir dünyanın olaylarını bize sunuyor. Ama Ilgaz onları katıksız bir insan ve doğa sevgisiyle yoğurup yeniden biçimlendiriyor ve kendine özgü o eşsiz mizahıyla gülümseyerek anlatıyor. Dünyaya biz de gülümseyerek bakalım ve şu dünya üstüne biraz düşünelim istiyor. Dünyaya gülümseyelim ve biraz düşünelim ki çocuklar bugünkünden daha güzel bir dünyada yaşasın. Bir bölümünü Kültür Bakanlığı'nın da seçip yayımladığı bu çocuk romanlarında çocukların dünyası, onların düşleri ve gerçekleri sevecen bir sesle dile getiriliyor. 1. Göl bugün kırışıksız, buruşuksuz, ütülü bir çarşaf gibiydi. Güneş çıkıp da tepedeki evlerin üzerinden bulutlar küme küme yükseldikçe bu koyu mavi çarşaf kül rengine dönüştü bir süre. 1-2 saat sonra da kolalı ak bir örtü olup çıktı. Üzerinde pembe gülümsü lekeler. İnceden bir esinti bulutları yumuşak yumuşak dağıttı. Yer yer paslı, gümüş bir ayna kaldı ortada, kıyıdaki bahçeli evleri yansıtan. Bir de gölün ortasında şaşkın bir ördek gibi sağa sola baş vuran bir tekne. Neden mi şaşkın bir ördek gibiydi bu sandal? Kürekler Turgut'un ellerindeydi de ondan. Kıç üstünde, dümende, dedesi varsın otursun, kim dinler? Dede değil bir amiral sanki. Başında ta kaşlarına kadar inen bir kasket, kısa kollu mavi bir gömlek sırtında.